Evet. Tamam. O zaman bir daha şey yapalım. Ya sen soruyu iyice bir formüle et onun üzerine. Çünkü bu şey herkesin kafasına takılabilecek
şimdi,
bir şey.
Şimdi bakayım sonra.
Yani o açıdan önemli. Bunları mantıksala çevirmek.
Şimdi tamam. en soyut haldeki şeyde mesela soru...
En soyut haldeki varlıktan başlıyoruz. Bak. Yani biz genelde var.
Müsaade, eğer en soyut şeyden bahsediyorsan sorunla ayırıyorsun bir kere. En soyut olan şey ama bir nesnesi olmalı. Bir kendisi var, bir nesnesi var. İkiye ayırdım bile. Nasıl en soyut şey? Bir soyut oldu.
Bir ortadan kaldırarak devam eden, kapsayarak devam eden bir yapımız var ya bizim mantıksal yapımız. Hı hı. Bu mantıksal yapı içinde ta ölçüye kadar, yani nitelik, incelik, belirli varlık, bir şey, başkası, bunların sonunda ölçünün sonuna kadar gelinen yer nesnesi ne? Tümünün nesnesi ne? Ayrı ayrı demiyorum.
İdeanın
bunların
nesi?
İdea değil.
Şimdi oradaki nesne nedir? Yani ben onu isteyeceğim. Bütün bu varlık bölümünü, varlık öğretisinin ölçüyü de kapsıyor.
Ölçüyü de kapsıyor. Varlık öğretisi, dolaysız alanın
evet.
Anlattığı, nesne olarak aldığı ne? Bize neyi anlatmaya çalışıyor? Bize anlattığı nedir?
Evet.
İleride karaktere dönecek olan bir insan mıdır?
Evet.
Ya da ne bileyim, varlığa temel olan başka bir anlatım şekli midir? Hep varlığa mı gönderme yapıyoruz? Hep varlığı mı açıyoruz?
Bu öz bölümüyle ilgisi yok mu? Bu
bence yok.
Sorunun.
Yani, bu sorunun öz bölümüyle hiç ilgisi yok.
Özün nesnesi nedir biliyor muyuz? Ya da soracağız mı orada da ayrıca? Öz bölümünü...
Yok, öz bölümünü sormuyor.
Niye sormayacağız?
Ya ileride belki sorarım ama ben buraya kadar olan kısmın, yani ölçünün sonuna kadar, Dasein dahil, ölçünün sonuna kadar olan kısmın nesnesinin ne olduğunu diyeyim. Şimdi onun nesnesi çok soyut biliyorum. Yani düşünceye bile gelmeyen bir şey.
Geliyor. Yani
onun için söyleyecek hiçbir şey yoktur diyoruz.
Soyut derken fiziksel olmayanı mı anlıyoruz?
Tabii ki.
Evet, tamam. Soyut düşünce olmuyor. Fiziksel olmuyor.
Yani mantıksal kurguyu söylüyorum ben.
Düşünceye bile gelmeyen şey aşkınsal, transandantal denen şey ya da düşünce tesis denen şey ya da dinganzik, kendinde şeyler. Düşünceye de gelmiyorsa o zaman bilinemez diyeceğiz. Tamam. Öyle bir şey yok.
Metafizikte bu Tanrı'nın kavramından nesnesinin çıkartılması değil mi? Metafizikte.
Hangisi?
Bu. Varlık olarak anlatılan şey. Tanrı'nın kavramında Tanrı'nın nesnesine ulaşmak.
Şimdi varlıktan başladığımız zaman varlığı çıkarsamış olmuyoruz. Yani varlık için Tanrı'ya ya da başka bir sayıltıya gerek yok. Tanrı'dan varlığın çıkarsanması söz konusu değil burada.
Orada evrensel gerekiyor.
Yani ben soru doğru anlayabildim mi?
Eğer Tanrı nesnesi değilse, varlığın nesnesi Tanrı değilse, onu anlatmak.
Yani varlık öğretisini niye anlatıyoruz? Varlık öğretisinin nesnesi Tanrı değil.
Ne?
Varlık. Varlık. Yani nitelik niye varlığın altına giriyor? Ölçü
kendini
neden
açındırmıyor ki bizim anlatımımızda?
Nasıl?
Yani bizim anlattığımız şekliyle varlık kendini açındırmıyor.
Evet.
Varlık olumsuzlanıyor.
Evet.
Ortadan kalkıyor, devam ediyor. Ortadan
o açındırma değil mi? Ona açındırma diyoruz. Yani varlığın olumsuzlanması örneğin öyle ya da herhangi bir kavramın, varlık kavramının olumsuzlanması, ortadan kalkması açınım demek. Çünkü ortadan kalkma şeye götürüyor. Yeni bir kavrama götürüyor.
Ama açınım oluyor mu? Ortadan kalkılan şeyden bahsetmiyoruz ama. Hep yeni şeklinden bahsediyoruz. Geldiği son şeklinden bahsediyoruz.
Evet. O zaman önceki şekilde var. Yani eğer son şekil varsa onun önceki şekilde var.
Açılmadan ne bekliyoruz o zaman? Yani bir kavramı başka bir kavrama götürmesi. Bir kavram ortadan kalktığı zaman ortadan negatif kavram oluyor. Yani A ortadan kalkarsa ona biz negatif A diyoruz.
Tamam.
Olumsuz A.
Ama çizelgelerde üstte bir kutu koyulur. Ondan sonra devam edilir. Bir sürü kutular konulur. O daha açılır, daha çok kutular konulur.
Yani
bu kapsam hareket ne değil?
Genealoji, soy kütük gibi değil ya, bu.
Evet, öyle bir şey gibi.
Explode gibi bir şey.
Evet.
Yani
bu tersten açılım olacak mıydı? Gene olacaktı. Yani hayır, somut olandan.
Bir de çok soyut bir şeyden başlıyoruz. O kadar soyut bir şeyden başlıyoruz ki onu biz nasıl açıyoruz?
Evet.
Varlıktan anladığınla ilgili yani. Tamam. Bir şey aslında. Yani varlıktan şey ne anlıyorsun aslında? Yani onu konuşmakta fayda var.
Karşılık polemik değil bu.
Açalım tabii yani açalım soruları.
Yani çok temel sorular bunlar.
Tabii temel sorular da. Yani biz çok soyut bir şeyden başladığımız halde
evet.
O çok soyut bir şeyi ele ağaya oca gelir bir şey mi yapmak istiyoruz?
Hayır. Bunu yok. Yani somut fiziksel bir şey gibi görgül bir şey yapmak istemiyoruz. En soyut olandan başlıyoruz. Varlık en soyut olan.
Daha önce siz demiştiniz ki bir noktayı kavram olarak alıyorsak, evet. Yani düşünebiliyorsak kavram değildir. Dedik. Öyle değil mi?
Tasarımlıyorsak.
Tasarımlıyorsak yani düşünebiliyorsak.
Uzay sallaştırıyorsak, zaman sallaştırıyorsak. Yani noktayı kafamızda bir resim olarak düşündüğümüz zaman
kavramdan
çıkıyor.
Çıkıyor çünkü kavramın boyutu yok. Yani.
Kavramla varlık aynı şey olduğuna göre o kadar soyut. Yani böyle bir soyut bir şeyi ne diyoruz? Kendinde ilişkiye sokup oluşturuyoruz. Bu çok soyut olan bir şey.
Kendiyle
ilişkilendirip peki, olumsuzluyoruz.
O zaman ona açıklayalım. Bir şeyin kendiyle ilişkilendirilmesi ne demek? Yani bir şey...
Ben söyleyeyim.
Kendiyle nasıl ilişkilendirilir?
Ben söyleyeyim. Bir şey, o şeyin kendiyle ilişkisi olmasa olumsuzlamayacağım. Öyle bir şeye ihtiyacımız var. Yani mutlaka kendiyle ilişkili olmak zorunda. Bir başkasıyla ilişkisi olsa iki tane olur.
Peki kendiyle ilişkisi varsa o şeye şey diyebilir miyiz? En son soyutlama düzeyine ulaştığını söyleyebilir miyiz? Kendiyle ilişkisi yani ama bir o şey var bir de o şeyin kendisi var. Tamam. Çünkü kendiyle ilişki demek bir şeyin çiftlenmesi, ikilenmesi demek.
Şöyle bakın mesela ben kendime çok kızdım diyorsunuz. Kendinize kızıyorsunuz. Siz iki tane misiniz de kendinize kızıyorsunuz.
Doğru.
Yani öyle. Bu da öyle bir şey.
Yansıma var burada.
Yani yansıma
bir şey
var.
Kendine yansıyor.
Ama varlığı o zaman soyut varlığı ilerletemezsin.
Bilinç kendine önüne koyduğu zaman kendine kendine yansımış oluyor bir bakıma. Kendine kızmak gibi bir şey.
Kendimden nefret ettim. Kendime kızdım. Ya kendime inanamadım. Yani böyle şeyler var. Bunlar doğru şeyler.
Orada bir tane moral kendi var. Bir de amoral
tam bir örnek değil
kendi
tabii.
Var. Yani aynı kendi ama evet. O zaman yani varlıkla başlıyorsak
varlıkla mı başlıyoruz?
Yani Hegel Descartes de bir yerde öyle yapıyor. Yani en soyut, en büyük soyutlamaya ulaşıp daha gerisi olmayan bir noktaya ulaşıp oradan başlıyor ve bunun oradan nasıl ilerleyeceğiz?
Onu ben kendimle ilişki kurduğu için ilerliyor diyorum. Yani kendini olumsuzluyor. En azından mutlaka bunu yapması lazım.
Kendini niye olumsuzluyor?
Kendiyle ilişkili olduğu
için. O gücü nereden buluyor?
O gücü nereden buluyor? Evet. Orada da töz yok.
Yani kendini
olumsuzluyor. Başka bir şey yok, bir itki
çünkü yok. Çünkü varlık dediğimiz zaman orada
çok mu boşa gittik?
Ama varlık durumunda çok özel bir şey yok mu? Yani yokluk da varlık kadar dolaysız olan bir şey. Ve tamam varlık yoklukla bir belki ama yokluk varlıktan da
ama
ayrı bir şey.
Varlıkla bizim izlediğimiz varlık aynı şey değil. Yokluğun karşıtı varlık yani onlar bir alan bence. Yokluk alanı ve varlık alanı. Birbirleriyle bir olan.
Sen bütün varlık alanını söylüyorsan soyut varlık anlamında
söylüyorsun.
Yani onlar ciddi sorular, çok ağır sorular işte. Niye Hegel öyle bir varlık alanı oluşturuyor? Yani ölçüyü niye varlık alanının altına alıyor? Varlık en soyut kategori ve yani altı üstü falan olmaması gereken bir şey ama varlığın altı diyor, varlık bir alan diyor ve orada şey var, nitelik var, nicelik var, ölçü var.
Kendi kadar, için varlığı
yani, bütün felsefeciler
onun anlamı ne?
Bütün felsefeciler nitelik ve niceliği kullanıyor. Sıraları değişik. Kimisinde nitelik önce, kimisinde nicelik önce değil mi?
Yani, tamam ama sen...
Felsefeciler kullanıyorlar nitelik ve niceliği.
Senin soru ben şey diye anladım. Yani niye bu varlığın altına giriyor?
Heh, o zaten. Sorum o zaten.
Soru giriyor? Şey mi? Niye nitelik, nicelik ve ölçü şeyin altına giriyor? Varlık alanının altına giriyor. Niye bir alan yaratıyor bunlar?
Niye bir alan yaratıyor?
Ölçü niye kendisinden, onlardan ayrı bir alan yaratıyor? Bu bizim yani ara sıra bunu tartışmaya getiriyoruz zaten. Evet. Yani ölçü niye ayrı diye.
Asıl soru bu alanın nesnesi ne? Asıl soru bu. Yani
dolaysız mı alanı? Varlık alanı dolaysız mı alanı? Yani nitelik, nicelik ve ölçü. Dolaysızlıktan tasarım kullanacaksın. Düşün. Duyusalı düşün. Duyusal dolaysızı veriyor bize. Bu üç kategoride duyuya gelen kategoriler. Duyuya özbenlerdeki kategorilerin hiçbiri duyuya gelmiyor.
Varlık ötekiler duyuya geliyor mu? Varlık
ötekiler. Varlık ötekiler nitelik mesela. Şintili, kırmızılığı, beyazlığı, sertliği ya dokunarak ya görerek zaman... ya sesiyle geliyor.
Tamam işte.
İnceliğe sayısı falan
tamam
geliyor.
Işte, soru daha netleşti şimdi.
Ölçüsü geliyor.
Duyuya gelen bir şeyi niye burada kullanıyoruz?
Çünkü dolaysızın alanı diyor varlık. En dolaysız var ya, üçü bir grup yaratıyor. Niye üç bilmiyorum, belki Allah'ın işi.
Yok tabii ki niye üç. Yani bu soruları ben kendim düşünerek cevaplayamıyorum.
Yani şimdi şöyle bir şey var. Mesela Wikipedia'ya baktığınız zaman tasın bölümüne ya da oradaki internetteki herhangi bir makaleye baktığınız zaman şey gibi geliyor, biraz ayıp olacak ama yani çocuk denemesi gibi geliyor. Çünkü tasımın şemasını veriyor, işte birinci öncül, ikinci öncül, vargı falan öyle. Hegel'in yapmaya çalıştığı şey tasımı çıkarsamak. Tasım nereden geliyor? Ve tasımın o sınıflandırması denen şey, yani birçok tasım türü var. Düzinelerle belki de tasım türü olabilir. Onların kuralını çıkarmaya çalışmak. Yani o tasımları sınıflandıran ya da ayrıştıran faktör nedir? Şimdi Wikipedia'ya bakın, şey, silogizm bölümüne. kavramla ve yargıyla tasımın hiçbir bağlantısı yok. Yani Hegel diyor ki tasım kavram ve yargının birliğidir. Yani onları varsa, onlar üzerine dayanır ve onlar olmadan, yani kavram ve yargı incelenmeden ve varsayılmadan, kabul edilmeden, anlaşılmadan tasıma geçmek şey gibi olacak. Yani dil bilgisi bilmeden konuşan bir çocuğun konuşma yapması gibi bir şey olacak. Yani biz tasımı incelerken onun altyapısını ya da onun mantıksal temelini araştırıyoruz. Tıpkı şey gibi, dilde de o grameri araştırmamız gibi. Hegel'in yapmaya çalıştığı şey o. Ve bu yöntemler, 21. yüzyılda yazılan bu yazılar aslında şeyde hemen hemen şeye aitler. Taş devrine ya da bronz çağına falan aitler. Çünkü hiçbir uslamlama yok, hiçbir temellendirme, hiçbir tanıtlama yok bu tür şeylerde, yazılarda ya da yaklaşımlarda. Yani sanıyorlar ki Hegel geride kaldı ve bunlar ileri gittiler.
Dışsal sınıflandırma, ilişkiler.
Hala şeyi anlayamamışlar. Yani bir kategorinin çıkarsam, evet, başkalarıyla ilişkisini ve nasıl çıkarsandığının önemini anlayamamışlar. Tasım havadan kapılıyor. Ondan sonra bakıyorlar, o tasım buna benziyor, bu buna benziyor. Böyle bir dışsal bir kriter bulup ya da dışsal kriterler bulup sınıflandırmalar yapıyorlar. A tasımı, B tasımı, C tasımı. Sonunda o şey olduğu için, karıştığı için bu sefer Ahmet tasımı, Mehmet tasımı, Hasan tasımı, Claudia tasımı, bilmem
Sezar
tasımı
vesaire.
Gerçek olduğundan yakınıyor ya.
Evet. Evet. Yani o zaman yapılması gereken şey şu, her durumda o kavramı, tasım kavramı nedir, nereden geliyor? Onu çıkarsamak ve onun mantığını açındırmak. Eğer, yani senin sorularında da o şey var, temellendirmenin olmamasından yakınma var ya da nasıl diyorsun yani. Ve Hegel her kategori için o soruyu yanıtlayacak bir dizge üretiyor, üretmiş. Yani bu şey, kıskanılacak bir şey gibi görünüyor ama bir yerde şey gibi görünüyor, tanrısal bir şey gibi görünüyor. Öyle bir şey kıskanmak da şey, pek anlamlı değil. Yani o insan aptallığının yenilmesi aslında Hegel'in felsefi dizgesi. Çünkü o bütünün bilgisi olmadan, o dizgenin iç bağlantıları olmadan düşünmek şey, gramerin bilgisi olmadan konuşmak gibi bir şey ve o düzlemde bilimsel bir şey ya da gerçek bir şey başarılamaz. Yani niye üçlüler ortaya çıkıyor? Neden olumsuza geçiliyor? Neden bir şey açınıyor falan? Bunlar hepsi açıklanıyor ya da hepsi tanıtlanıyor. Yani Hegel varlıktan başlıyoruz dediği zaman o başlangıcın doğru olup olmadığını, onun üzerine bir makale yazmış. Yani bilimde neyle başlamalıyız diye. Evet. Yani şimdi Hegel herhangi bir konuda hiçbir şekilde üşengeçlik göstermiyor. Yani bu önemsizdir. Bunu fazla üzerinde durmadan geçebiliriz falan demiyor. Tarih felsefesine bakın. Uzun uza diye aşağı yukarı 10 sayfalık bir coğrafya bölümü var. Yani tarihin coğrafya ilişkisini kurmak için şey yapmış. O konuda o gün yazılan Almanların yaptığı çalışmaları okumuş, incelemiş ve gerçekten onları almış ve bütün çözümlemenin daha sonraki bölümlerinde de onu ikide bir gösteriyor. Bakın diyor, işte böyle demiştik ve coğrafi etkiler şöyle şöyle kendilerini gösteriyorlar. Örneğin Fenike durumunda kıyıda olmanın şeyi var. Dağ tepesinde olmaya ya da ovada olmaya göre Tin'in kültürüne getirdiği etkiler, değişimler var. Onları, yani Hegel herhangi bir şeyden üşenmiyor ve acele de etmiyor. Yani bir şey, örneğin diyelim estetiği ele almak için Hegel şey bekliyor, 10 ya da 20 yıl bekliyor. Çünkü saltık din alanına ait ve yani önce dini yazarak başlamıyor. Görüngü bilimi yazıyor, mantık bilimini yazıyor. Din, saltık din alanına ait. Din felsefesi yine şey, daha ileriki yıllarında yaptığı bir şey. Yani sabırlı olmak ve üşenmemek bütün, yani şimdi tasım üzerine konuşan ya da yazan birine hemen şeyi sormamız gerekir. Nereden kaptın bu tasımı? Nasıl çıkarsın? Yargıyla ilişkisi nedir? Acaba yargıyı biliyor musun? Yargının kavramla ilişkisi var. Acaba kavramı incelediniz mi? A, B, C diyorlar. Yani bakın şeye, modern sembolik mantığa ya da tasım açıklamalarına A, ok, B. A ve B ne gösteriyor? C ne? Hegel kısaltmalarında evrenseli, tikeli, tekili gösteriyor ve onların o tasım ya da yargıdaki devrimlerini, onların mantığını çıkarmaya çalışıyor. Çünkü tasımları şey yapan o üç tane kavram çevreyle sınıflandıran ya da bölümlendiren etmen o tekil, tikel ve evrenselin şeyleri, onlar altında duran kavramların nitelikleri. Yani yüklem eğer şeyse, dolaysızsa yargının biçimi şöyle oluyor. Eğer yüklem dolaylıysa, yansıma yüklemiyse ya da ortadan kalkmış şeyse, bir belirlemişse, o zaman dolaysız yüklemden değişik şekilde davranıyor. Yani örneğin işte bu şeyin, aylık yargının şeyin nereden geliyor? Onun o karakteri. Ya da kategorik yargının ya da hipotetik yargının. Yani A ok çizip B göstermek orada şey göstermiyor. Zorunlu ya da hipotetik olmayı ya da ayrık olmayı ya da öne sürümlü olmayı falan, bunları göstermiyor. Bunlar nereden geliyor? Bir yargı neden? Bunları Hegel icat etmemiş. Genelde Aristoteles'ten alınıyor ve daha sonraki mantıkçılar tarafından bunlar güzelce sınıflandırılmış. Bugün de hala koleksiyon yapar gibi bunları şey yapıyorlar. Topluyorlar, sınıflandırıyorlar ve neden hipotetik yargı hipotetik oluyor? Yani onu varsayımlı yapan ya da hipotetik yapan durum nedir? Ya da kategorik yapan durum nedir? Ya da ayrık yapan ya da o tür başka karakterleri yargıya kazan ya da tasıma. Ya bunları inceleyeceğiz. Yansıma yargısı nedir? Niye onu yansıma yani o şey mi? Şimdi bu şeyle ilgili aslında neden üçlüler geliyor gibi bir şey ya da neden öyle bir bağlantı var? Yani bu da mantığın kendisinden çıkıyor. Dolaysız da başladıktan sonra eğer o başlangıç haklıysa o zaman dolaylıyla başlayamayız ve dolaylının çıkarsanması gerekir. Dolaylı olan
soyuttan acaba soyut olmayana doğru bir gidiş var şeyde, varlıkta. Varlıkın soyut olduğuna göre
en soyuttan şeyi mi anlıyoruz? Niye? Arıyı mı? Arıyı anlayabiliriz.
Arı varlıktan bahsediyoruz.
Daha önce ayrıştırılamayan.
En son ayrıştırmadaki durumu varlık ise, soyut varlıksa, arı varlıksa, eğer biz bunda ilerliyorsak o zaman soyut olmayana doğru mu gidiyoruz?
Tabii.
Yani tersine bir işleyiş.
Eğer şeyse, varlık gerçek soyut olansa, varlıktan başka her şey, yani varlık kadar soyut değil.
Değil. O zaman biz bu ilerlememizde soyut olmayana doğru gidiyoruz. Varlığın soyut olmayan halini anlatmaya çalışıyor, açıklamaya çalışıyoruz.
Evet.
Bana öyle geliyor, değil mi?
Doğaya gitmiyor mu? Doğaya ve teni alamayacak.
O daha sonra galiba, çok sonra galiba.
O da doğru.
O da doğru.
Yani
doğru.
Mantık bilimini bütüne tamamlamaya doğru, bütünleştirmeye doğru gidiyoruz ve oradan doğaya geçiş olacak.
Tine yani, geçeceğiz doğaya.
Doğadan tine geçiş olacak. Tinle, tinle başlayamayız.
Bundan biz önce soyut vardık dedik.
Evet.
En son soyutlamadaki halinden başladık.
Evet.
Bu tarafa doğru geliyoruz. Onu olumsuzlayarak, üç defa olumsuzluktan sonra.
O
yapmamız gerekiyor diye yapmıyoruz bunu. Hani üç defa soyutladıktan sonra diyerek, hani yapmamız gerektiği için yapmıyoruz. Bu zaten oluyor. Hani üç defa soyutlayalım, tamam atladık bir kapı. Böyle hani yapmamız gerekiyor diye yapmıyoruz. Bu oluyor çünkü.
Onu toparlayabilir miyiz? Evet, ilerlemenin şeyi, yani varlıktan başladığımız zaman olumsuza nasıl geçiyoruz? Ya da ilerleme ikinci momente nasıl geçiyor? Ve kurgul momente nasıl geçiyoruz? Yani üçlülük var burada. O üçlülüğün anlamı nedir? Onu çıkarsayabilir miyiz?
Şimdi burada bir yol var. Varlığın kendi karşısına başka bir varlığı alması.
O zaman o zaman
çıkarsan mı?
Varlıkla yani, başlamamış oluyor. Yani hem varlık hem de başkası.
Bu yolu atıyoruz.
Atıyoruz.
Tamam. O zaman varlığın kendi kendisiyle ilişkisine dönmemiz lazım.
O zaman da ilişki olması. Varlıktan başka bir de ilişki var demek.
Tabii. Var zaten.
O da değil demek ki.
Ya da iki tane varlık.
İki tane varlık
aynı
yok.
Şey.
Yani
hem varlık hem ilişkisi.
İki tane varlık olursa yine başlangıç şeyde varlıkta yapılmış olmayacak. İki varlık.
Olmuyor işte. Yani. İki varlıktan yapılmış olur. Varlığın kendi içinde, kendi içinde kendisiyle ilişkiye girmesi bizi çözer. Yani kendi kendine olumsuzlaması. Ama bu da gene ikilik.
Doğru. Yani o zaman...
Kendini ikiye bölmesi.
O zaman varlık en azından açıkça varlıkla başlamamış olacağız. Yani nicelikle, bir çoklukla başlamış
çoklukla olacağız.
İki tane varlık. Tabii. Onlar aynı da olsalar yine de şeydi. İki tane bir nasıl, iki yapıyorsa, bir yapmıyorsa... İki tane varlık da...
Yani varlık dediğin zaman, varlık diyebilmenin şartı ne? Yani hangi durumda varlık diyebiliyorsun?
Şimdi dolaysıza doğru kendimizi mecbur tutmamız da doğru değil. Çünkü varlığı en soyut, en dolaysız halinde aldığınız zaman orada kalırsınız.
Evet.
Yani mutlaka bir dolaylılık koyacağız. Ya da hiç başlamadık diyeceğiz.
Çok güzel.
Başka
bir dolayı. Jacobi'nin şeyi vardı, evet. Sözleri vardı. Yani tamam. Onu hatırlıyor musunuz? Tam o. Onu söylüyorsun.
Bir dolayı koymak zorundayız.
Okudun mu Jacobi'nin?
Okudum.
Var mı? Çizgi var mı?
Küçük mantıkta olacak o.
Bu da büyük mantıkta. Jacobi.
Yok. Şeyde, küçük mantıkta nesnenin, şey, düşüncenin nesneliğe karşı.
O ama bir de Jacobi'nin uzun bir pasajını aldım Tülü'ye gel. Şeyde, arkadan indeksten bulabilirsiniz. Basitten.
Tamam, öyle ki.
Dizinde, en arkada, dizin, indeks, rekobit.
Dolayısıyla dolaylılığına ihtiyacımız
var. Bu şey görüyor musun? Yani,
görüyorum.
Şey, başlangıç. Burada tasından biraz uzaklaştık ama önemli değil çünkü...
Çok kısa
geçtik. Şey...
Bunlar oturmadan tasımı...
Evet. Tekrar bir başlangıca bakalım. Şimdi... Dolaysız... Bunu kabul ediyor muyuz?
Yani ediyoruz ama etmememiz gerekiyor. Yoksa başlayamayız.
Tamam. Yani ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Ediyorsak ya da etmiyorsak bunun şeyi nedir? Zemini nedir? Yani neden ediyoruz, neden etmiyoruz? Dolaysızla başlamak... Yani başlamak dediğimiz zaman ilk olanı anlıyoruz.
Dolayısıyla
yani,
ne anladığımıza bakalım isterseniz.
Evet.
Ne mesela bunda hiçbir şey olmayan dolaysız. Dolayında şey olmayan sadece kendi olan.
Evet.
İlişkide de olmayan.
Evet.
Kımıldamayan, hareket etmeyen.
Evet.
O zaman dolaysız olabilir mi? Yani etrafında hiçbir şey olmadığı zaman dolaysız olabilir mi?
Yok, o tanımlamalardan bir tanesi o.
Kendi.
Başkası yok.
Yok.
Ve kendiyle ilişki ayrı özel bir durum.
Onu, özel bir durum.
Kendiyle ilişki Hegel'in kendi için varlık dediği kategori. O gerçekten varlıktan farklı bir şey. Yani yine varlık alanına düşen bir şey. Kendi için varlık ama onu başa koyamayız. Yani öyle değil mi? Çünkü kendiyi ve kendiyi koyarsak ya da varlık ve varlığı koyarsak onları ilişkilendirirsek
benim sorum da buradan çıkıyor.
Fazla olacak.
Şimdi dolayısıyla kendi diyoruz ya.
Evet.
Bu kendi ne?
Kendi parantez içinde diyoruz.
Mantıksal bir şey mi bu?
Ego demiyoruz.
Kendi salt değil. Salt gizlilik yani. Salt açılmamışlık.
Sadece varlık.
O zaman başka bir kelime bulmamız lazım. Kendi dediğiniz zaman ego geliyor.
Dışsal. Şimdi şöyle bir şey var. Yani biz varlık dedikten sonra kullandığımız her sözcük aslında bir yerde konuya dışsal.
Sözcükler yani sözcükler mi dışsal?
Sözcükler dışsal ve onun anlamı şu.
Varlıkta söylenecek başka bir şey yani, yok çünkü.
Burada semantik bir şey yapıyoruz, çaba gösteriyoruz. Yani dolaysız ne demek, işte kendi ne demek, evet. İlişkisizlik ne demek vesaire. Evet. Yani Hegel şimdi varlık diye başlık açıyor büyük mantıkta örneğin. Onun altına bir paragraf koymuş. Oradaki sözcüklerin ya da kullandığı kavramların hepsi şey daha sonrasının kavramları yani çıkarsanmamış, tanıtamamış kavramlar ve onları orada meşru olarak kullanamaz. Haklı olarak kullanamaz çünkü şey ya da içsel olarak kullanamaz çünkü dışsal kavramlar yani bakalım işte şeyde varlıktan söz ederken
çünkü o yapıdayken tamamen soyut aldığımız için dolaylılıktan söz etme imkanımız yok ve dışsal olacak. Onun daha henüz çıkarsamaları yapılmamış anlamıyla bakıyoruz bu varlıkta.
O zaman tek meşhur olan yer o ana hatlarda mantık bilimi.
Evet, ana hatlar. Yani tek meşhur olan şey o zaman şu, dizge.
Zaten onun için çok önemli o dizge. Yani Ege'nin çok önem verdiği, en çok önem verdiği şey. O da farklı da.
Yani bunu anlar. Bütün dışsal söylem yumuşak doku, bağ dokusu gibi. Yani bu şeyi, ana yapıyı ya da temel yapıyı öğretmeyi, anlamayı, anlaşılır kılmayı isteyen ya da onu amaçlayan bir dışsal etkinlik gibi görünüyor. Yani varlık ve yokluk arasındaki ilişki onun örneğin burada şey diyor. Biraz öncesine döneyim. Yani varlık altında kullandığı kavramlar henüz çıkarsanmış kavramlar değil.
Daha öte belirlenim yok daha.
Yani belirlenim yok. Yalnızca kendine eşittir.
Eşit olmak.
Başkasına karşı da eşitsiz değildir. Türlülük taşımaz diyor. Yani burada Hegel'in anlatmaya çalıştığı şey yalın olarak arı varlık. Gerisi gereksiz. Bütün paragrafın şeyini silebilirsiniz. Varlık, bir gün arı varlık. Aslında arı varlık da gereksiz. Çünkü varlık dediğin zaman zaten...
Arı varlık.
Evet, yani karışık varlıktan ya da başka türlü bir varlıktan söz etmiyoruz. Varlık diyoruz. O belirli varlık değil. Ya da nitel varlık ya da nicel varlık falan değil. Yani varlık. Varlık olarak varlık. Nokta. Başka bir şey söylememize gerek yok. Ama... Burada diyoruz ki bu varlık işte dolaysızdır. Niye dolaysızdır? Çıkar, temel olarak başka bir şeyi gerektirmez. Başka bir şeyden türemiş değildir. Yani ona şey diyebilirim. O zaman bu sonsuzdur. Çünkü ortaya çıkmadığına göre bunun sınırsızdır. Çünkü onu ortaya çıkaracak olan bir başkası onun için bir olumsuz
olacaktır. Özgürlüğü çünkü hiçbir şeye bağlı değildir.
Özgürlüğü hiçbir şeye bağlı değildir vesaire. Bütün bunlar dışsal söylem. Sadece semantiği besliyor ya da güçlendiriyor. Yokluk içinde yani burada geçiş nasıl olacak? Şimdi o geçiş konusunda onlara dönelim mi tekrar? Yani girebiliriz.
Yok. Aslında girelim. Yani çok kısa bir yani, zaten biliyoruz ya şeyini. İlerlemeyi başlangıcı yaparsak daha sonrasını biliyoruz zaten.
Başlangıç nasıl yapacağız?
İşte. Yani benim anladığım kadarıyla bir varlığın karşısında ikinci bir varlığı alması söz konusu değil. O zaman varlığın dolaysız halini bozmamız gerekiyor. Onu dolaylı yapmamız gerekiyor.
Evet.
Başka bir çaremiz yok.
Orada bir problem var. Varlığın karşısına bir başkasına koyduğumuz zaman
aslında bir belirlilik de ortaya çıkmış oluyor. Yani.
Anında.
Çıkıyor ama ne yazık ki onu yapamıyoruz.
Göreceli yani, oluyor.
Varlıktan varlıktan yokluğa yokluk geçiş dolaylı diye bir şey yok. Yani varlık ve yokluk arasındaki ilişki biraz özel bir ilişki. O o bir şey yaratıyor.
Gidişli gelişli ilişki
değil. Kimya buna bir şey değil mi?
Söyle.
Ondan örnek alamaz mısınız?
Nasıl?
Bir atomu düşün. Atomun atom olması için. Hem çekirdeği hem de boşluğu olması lazım.
Evet.
Tek başına özetle olmuyor. Atom atom.
Tabii.
Ama yine etrafında.
Metal gerekiyor.
Onun gibi bir şey.
Yani kitapta sayfalar olmadan olmaz. Ya da yazılar olmadan olmaz. Doğru ama atoma sınırlı değil. Her şey, bütünlük taşıyan her şey bir sentezdir diyoruz.
Yani bir atom molekülünden yola çıkarak da bu varlıkla yapılanlayamaz
mısınız? Varlıkta, varlık bir sentez değil.
Ve aradaki boşluk.
Varlık bir sentez.
Yaratıyor.
Güzel.
Varlık, atom bir şey ya.
Varlık analiz yapılmıyor. Evet. Varlıkta analiz yapamıyoruz.
Yani deterministik de değil.
Şey değil, belirli değil.
Belirli değil, deterministik değil.
Belirli yani, hem en soyut hem en yalın olanı düşüneceğiz. En başından ondan sonra mantıksal. Oradan yokluğu çıkaracağız.
ilişkinin özel yapısı bu varlıkla yokluk arasında. Evet. Yani sentetik bir şey değil, oradan yokluk çıkartamıyoruz. Diğer momentlerde öyle ama. Evet. Yani diğerlerinde geçiyoruz. Atom çok somut bir içerik ama. Doğru. Yani benzetme için...
Atom dediğin ama Rutherford atomu, ondan söz ediyor. Yani Demokritos atomundan söz etmiyorsun. Evet. Demokritos atomunda hiçbir şey yok çıkarsan. Onunki gerçek atom. Demokritos'unki gerçek atom.
Çünkü öbürü tasarım.
Öbürü tasarım. Yani uydurma. Öyle olduğunu bilmiyoruz. Rutherford da onu uyduruyor, kurguluyor. Yani şey gibi, Anaximander'in şey gibi, Apeiron'u gibi. Yani... Atom dediğimiz zaman Rutherford atomu ve Demokritos atomu aynı şey değil. Demokritos'un atomu gerçek atom çünkü onun elektronları, protonları falan yok.
Demokritos'un atomu fizikçilerin şu anda bulmaya çalıştıkları şey.
Evet.
Yani daha aşağıda artık görünemeyecek olanı.
Aslında yani fizikçiler muazzam bir ayıp işlemişler fizikçiler. Atom olmayan atom demişler. Ondan sonra da bir Scientific American yazarı büyük bir şeyle gururla yazıyor. Fizikçiler, modern fizik Demokritos'un yanıldığını gösterdi. Niye? Atom bölünebilir.
O bir cenab. İşte o yazı biraz kirleştirdi.
Ya Demokritos'un elektron logosu vardı ya.
İsminin anlamı o değildir herhalde.
He?
Bilmiyorum ama. Radyo herhalde en sona geldik demişlerdir. Görünebileceklerini düşünmüyorlardı herhalde.
Ama Rutherford'un, eğer Rutherford modern kendi modeline atom dediyse...
Ha, elektron ve proton yapısı var bir kere orada
evet,
zaten.
Hangisi atom dememesi gerekiyor.
Bunlar hangisi atom?
Evet, ona atom dememesi gerekir. Eğer ona rağmen...
Üzerine olan Scientific American'ın yazısı çok komik ama tabii.
Çok.
Ama atom ismi uyduruk oldu, çok uyduruk oldu şu anda. Atom ismi.
Neden?
Canım da atom onlarda oluşmuyor ki. Atom Demokritos'un dediği bir tek bir parça. Ama atomun içinde elektron var, proton var, nötron var.
Evet. Modern atomun.
Yani yeni atomun, yeni atom değil o yüzden. Dolayısıyla şey, o model uygun değil. Varlık atom gibi, yani varlık analiz edilemez. Atom da analiz edilemez. Atom kesilemez demek. Thomas...
Demokritos'un
atomu.
Atom'dan geliyormuş galiba, Mısır.
He?
Mısır.
Hayır, şeyden kesilme...
Kesilemez.
Yani bölünemez de değil aslında tam olarak, sözel olarak kesilemez demek. A, olumsuzlama 2, başındaki. Şimdi varlık şeyse, analiz edilemezse, yani içinde başka bir şey kapsamıyorsa, yalnızca kendisi ise ve kendisinden başkasını kapsamıyorsa, ondan ilerleme nasıl yapılacak? Çünkü ilerleme yapmak için bir ikinci gerekecek ve o ikinci şeyde yok, varlıkta yok. O yüzden Jacobi'nin sözü çok şey anlamlı.
Ne diyordu hangisi?
Bulamadım.
Jacobi'nin hangisi?
Seslinin sessizin sessizini nereden bulacağız? İ'nin üzerindeki noktayı nereden koyacağız?
Yani nasıl geçeceğiz?
Evet, o şey.
Büyük tehdit.
J K L N.
Jacobi de şey mi? Çok güzel bir adam.
70'lerin sayfadaymış. Sayfa 71. Böyle şiirsel bir şekilde okur musun? Levent.
Şiir mi?
Şiirsel bir şekilde. Şu sayfada ikinci paragraf. Tamam, bir saniye. Onu sen Levent'i çevir istersen. Sen çalış orada, çalış. 10 saniye.
Soyut bir şeyden başlayalım.
Evet, o Jacobi'nin şeyi, pasajı. Ben su içeyim.
Çok.
Sesin ne kadar?
Nasıl oldu?
Ya unutuyoruz esasında o oflardan falan getirsek.
Evet, unutuyoruz.
Ben derler artık ha.
Ben müzik de yapayım.
Yanlış bir yapar mıyım? Bizim mi?
Bu bir şey değil ama.
Daha uzak bir şey. Senin gözlerin.
Melodik olarak okuma lütfen.
O yüzden. yaklaşım.
Evet.
Soyut bir şeyden daha uzak bir şeye ve ikisinin bir birleşmesine ilerlemenin olanaksızlığı üzerine belki de unutulmuş ama en güzel betimlemelerden biri eleştirel felsefenin usu anlığa indirgeme girişimi üzerine incelemesinde Jacobi tarafından Kant'ın öz bilincin a priori sentezine karşı kendi polemini güçlendirmek için yapılmıştır.
Bir dakika, başında şey vardı. İlk sınıf tam senin üslubunla başladı. Soyut bir şeyden ilerleme gibi bir şey diyordu. Değil mi?
Evet.
Erdoğan'ın şeyi değil mi?
Evet. Soyuttan somuta ilerleme. Yani buradaki bu pasajın konusu Jacobi'nin de anlamak istediği şey o.
Tabii. Ya benim dediğim o ters. Dedim ya, soyuttan somuta doğru gidiş. Çözümleme gibi.
Sorunu arı olan da, diyelim ki bilince, uzaya ya da zamana ait bir şeyde bir sentezin ortaya çıkışını ya da üretilişini göstermek olarak bildirir.
Hı, güzel. Soyut olan da bir sentezin ortaya çıkışının bildirilmesi. Harika, tam senin şeyin, anladığım kadarıyla.
Uzay bir olsun, zaman bir olsun, bilinç bir olsun. Şimdi yalnızca bu üç birdenbirinin kendi içinde arı olarak kendini nasıl bir çoklu yaptığını söyleyin.
Evet.
Her biri salt birdir ve başka bir şey değildir. Salt tek düzeliktir. Şu ya da bu ya da o olmaksızın bütününde kendi gibi olandır. Çünkü bu şu ya da bu ya da o henüz belirsiz olanın sonsuz eşittir sıfır denkleminde uykudadır ki belirli olanın her belirlinin ve tüm belirlinin ilkin ondan doğması gerekir. O üç sonsuzluğa.
Katılıyor musun? Seni şey yapıyor mu?
Evet.
Anlatıyor
aynı mu? Sorular değil mi?
Yani kendisi var ama bir başkası yok. Arı uzay, arı zaman, arı bilinç ve belirlik.
Sonluluğu getiren nedir? A priori uzayı ve zamanı sayı ile ve ölçü ile dölleyerek onları birer arı çokluya dönüştüren nedir? Arı kendiliğindenliği, salınıma geçiren nedir? Onun arı seslisi sessizini nereden alır? Ya da daha doğrusu onun sessiz, kesintisiz seslenişi nasıl kendi kendisini kesintiye uğratır ve böylece en azından bir tür sesli, bir tür vurgu kazanabilir.
Çünkü arı ses demek, sessizlik demektir. Yani sesin algılanması için, duyulması için kesinti gerekiyor. Eğer sürekli olarak aynı tonu duyacak olursak, yani do sesini sürekli olarak, örneğin 400 frekanslı bir ses sürekli olarak duyacak olursak, arı aydınlığı göremeyişimiz durumunda olduğu gibi orada da sesi duyamayız. O sessizlik nereden gelecek ama? Problem o.
Kesinti nereden?
Kesinti nereden gelecek?
Çok güzel. Yani soru...
Evet, güzel.
Tamam, bir şey.
Ama hala sorudayız.
Arı özdeşlikte kaldığımız takdirde... Arı özdeşlik de bu aslında.
Aynı şey.
Yani onun kendine özdeşliğini bak, nasıl kıracağız?
Kolayca görüldüğü gibi... kolayca görüldüğü gibi Jacobi soyutlamanın öksüzlüğünü çok belirli olarak anlamıştır.
Soyutlamanın öksüzlüğü. Sen de bunu anlatıyordun. Bak nasıl anlatıyorlar sözü önce çok lütfen. Yani bir örnek olmalı. Soyutlamanın
ama ben yazsam öksüzlüğü. Böyle yazarım. Yazsam böyle yazarım.
Ama soyutlamanın öksüzlüğü. Bilmiyorum. Çok şiirsel öksüzlüğü.
Aşırı şiirsel.
Yani şiir yazmak için güzel ama yani.
Evet.
Soyutlamanın öksüzlüğü. Çok belirli olarak anlamıştır. Bu ister sözde saltık, eşdeğişle yalnızca soyut uzay ya da soyut zaman ya da soyut arı bilinç ben olsun.
Soyutlan, pardon, soyutlan öksüzlüğü şey mi? Hegel'e mi ait, şeye mi ait?
Hegel'e ait.
Hegel'e
ait. Tabii. Yani soyutlamadan sentez yapamazsın gibi.
Yarım zaman... kalmayı anlatıyor orada. Öksüzlük evet. Yarım kalma. Evet. Tamamlanma. Ya da işte
sahipsiz
şey çocuk verememe.
Evet.
Bir üretken açılım. Evet, verememe.
Öksüzlüğü, yalnızlığı, yanında hiçbir şey
olmaması. Öksüzlüğü demek anne babası.
Anne babası olmayan.
Annesiz demek.
Ha. Yani yakın olmayan.
Yok, annesiz evet. Demenin başka anlamı var.
Doğru. Yetim ve öksüz diye bir
sayı. Bu yalnızlık anlamına geliyor.
Öksüz herhalde yetim öksüz. Ne diyorlar şeyler? Almanca yetimle öksüz ayıran bir şey yoktur herhalde. Ebeveynsizdir bu.
Evet.
Değil mi sözcük?
Ama Türkçe'de öksüz annesi.
Şey demesi gerekiyor. Daha ayrı Türkçe'de. Ben şey diye anladım. Soyutlamanın kısırlığı.
Kısırlığı.
Evet. Çocuksuzluğu.
Evet.
benzer bir şey var, gönderme.
Evet, ama eksizlik...
Hani geçmişinin olmaması, geçmişinin silinmesi, evet, gibi. Doğru.
Evet, ama soyutlamanın
yani
kısırlığı...
Yani bir moment öncesi gibi. Soyutlamanın yani soyutlama çocuk... yaparken aslında o soyutun öncesinin var olduğunu unutmak gibi bir şey.
Onu anlatıyor orada, evet, o da doğru. Yani o da geçerli tabii.
Tekrar edeyim ufak şey isterseniz. Bu ister sözde saltık, eşleşle yalnızca soyut uzay ya da soyut zaman ya da soyut arı bilinç, ben olsun. Bu soyutlamalarda diretmesinin nedeni bir başkasına, eşleşle bir sentezin koşuluna ve sentezin kendisine ilerlemenin olanaksızlığını ileri sürmektir. Burada ilgi odağı olan sentez, dışsal olarak daha şimdiden bulunan belirlenimlerin bir bağlanması olarak alınmamalıdır. Sorun, bir yandan bir birinci karşısındaki ikincinin, belirsiz bir başlangıç karşısındaki belirlenin üretilmesi ama öte yandan içkin sentez, a priori sentezdir. Ayrı kapıların kendinde ve kendi için var olan birlikleri. Oluş, varlık ve yokluğun bu içkin sentezidir.
Evet.
Ama sentezin en yakın anlamı, dışsal olarak karşı karşıya bulunan şeylerin dışsal olarak bir araya getirilmesi olduğu
şimdi
için...
Şimdi burada duralım. Bu şey önemli. Yani sentez, dışsal olarak bir arada bulunan şeylerin birleştirilmesi. Dışsal şeylerin. Yani sentez yaptığın zaman önceki parçalar daha şimdiden varlar. Sodyum ve klor varsa tuz olabilir. Yoksa yani sodyumdan klor çıkmaz.
Ama dışsal olarak duruyor olmaları.
Evet. Orada bir çıkarsama bağlantısı, içsellik bağlantısı yok.
Yokluk varlıktan nasıl çıkıyor? O soru.
Evet, ona gelelim. Ha.
Yani Hegel'in açıklamasından da bir şey yok. Bende daha iyi ifade edeceğim bir şey yok.
Yani yokluk varlıkta kapsanırsa o zaman varlık hem kendisi hem başkası
olacak. En soyut olmayacak.
Evet, o zaman içerikli olacak.
Kapsatmayacak yani.
Belirli olacak vesaire ve belirli yani kapsanmaması gerekiyor. O durumda Hegel yani şu anda bizim düşündüğümüze çok benzer bir şekilde düşünüyor olmalı. Ve eğer yokluk varlıktan çıkarsanmıyorsa ne olabilir yokluk?
Var olabilir.
Var olabilir. Dolayısıyla olabilir yani. Yokluğun varlıktan çıkarsanması olanaksız. Çünkü çıkarsanma dedik bir şapkada tavşan varsa çıkarsanabilir. Tavşan görünmüyor yani kendinde. Örtük. Ondan çıkarsamak için ama yok varlıkta öyle bir şey yok. Tavşan yok.
Kapsanan bir şey yok. Çünkü.
Varlık tavşansız varlık.
Kapsanan bir şey yok.
Yok.
Yani o zaman kapsan örneği de yani bunda kapsanan başka
o zaman şey olacak.
Ya da şöyle denir. Mesela arı varlıkla arı yokluk aynı şey deniyor. Ama aynı zamanda ayrı şeyler.
Evet.
O dolaysız geliyor insanın aklına. Yani yoklukla varlığın aynı olduğunu düşünemezsin. Hı. Tamamen birbirine saltık zıttı olan şeyler.
Yokluk nereden gelecek? Varlıktan gelmiyorsa.
Şey örneği kullanıyorum. Arı varlığın.
Evet.
Kendisinde yani en belirsiz olan şey aynı zamanda arı yokluklar
hiçbir içeriği olmamak
aynı belirlenime sahip bir şeye düşünmüş oluyoruz.
Tamam ilerleyelim.
Yani yoklukta da varlıktan daha öte bir belirlenimi bulamıyorum.
Evet çok benziyorlar. Yani benzerlik mı? Sadece benzerlik mi? Hegel şey diyor yokluk da dolaysızdır diyor. Yani eğer yokluk varsa ve varlıktan gelmiyorsa dolaysız olur.
Dizge varlıkla başlamıyor. Varlık ve yoklukla birlikte başlıyor o zaman.
Evet.
Dolaysız ama, iki tane. Kapı ikisi.
Olabilir ama Hegel şeye önem veriyor. Yokluk ve varlığın sırasına
varlığı öne alıyor.
Çünkü yokluğu
evet.
Yokluk için var demeliyiz.
Varlığı öne aldığımız anda da yokluk tabii. İçin yine bir dolaylılık şeyini yani, koymuş olalım. Yani yine bir dolaylılık.
Peki o zaman tamamen aynı olsalar da şu sorun çıkıyor.
Yani burada dikkat ettiniz mi?
Oluş kavramını anlayamayız. Yokluk farklı bir şey olmalı ki oluşta varlık ve yokluk kapsansın. Arı varlıkla arı yokluk aynıysa tamamen aynı şey olsalardı.
Tek taraf.
Oluş, evet. Saltık bir şey olur yani. Düşündüğümüz gibi bir şey olmazdı.
Doğru. Yani oluş, yokluk, varlıkla. Ama yokluk zaten varlıktan ayrı. Yani şimdi burada özdeşliği hatırlayalım. Özdeşlik ancak ayrım olmasıyla olanaklıydı. Yani... Varlık ve yokluğun aynı olmaları ancak onların ayrı ayrı iki şey olmalarıyla Yani bir şey kendisi, burada varlık ve yokluktaki aynalık, varlığın kendiyle aynalığı değil. İki ayrı şeyin aynalığı. Yani zaten şey var, ayrım var elimizde.
O ayrım nereden geliyor? Ayrım ne? Ayıracak hiçbir şey bulamıyoruz ama.
Bulamıyoruz.
Dolaysız, düşüncede dolaysız olarak varlık ve yokluk ayrı şeylerdir diyoruz. Şey evet. Diyemiyoruz değil mi? Yoklukta varlıktan farklı olan şu var. Bir tek şunu diyebiliriz. Mantıksal içeriği anladıysak varlığın önce gelmesi gerekir deriz. Yani dizgedeki öncelik açısından birbirlerinden ayrıdırlar.
Kavramları ayrı.
O bir ayrım mı?
O güzel bir şey. Güzel ama onu da çürütebilirsin. Çünkü yokluk dolaysızsa
nasıl varlıktan sonra geliyor?
Nasıl sonra gelebilir? Gelemez yani. İkisi aynı zamanda geliyor.
Ama yokluk, eğer şöyle bir şey var. Yokluk var olmalı dedim. Tersi olarak yokluk yok olsaydı Parmenides'in durumuna düşecektik.
Evet.
Varlık varlıkta kalacaktık.
Yokluk yok, vardır ya da.
Tamam. Yani yokluk varlığı kapsıyor.
Evet. Yokluk varlığı kapsıyor. Yani ikinci.
Evet, ikinci el ve varlıktan ayrı.
İki tane dolaysız kapı, sonra dolaylı kapılar geliyor gibi.
Evet, yani bütün bunlar söylenebiliyor. Yokluk için onun dolaysız olduğunu söyleyebiliriz. Var olduğunu da söyleyebiliriz. Aslında dolaysız olduğunu söylemek, var olduğunu söylemekle bir değil mi? Yani yokluğun varlığından söz ettiğimiz zaman buna itiraz gelebilir mi?
Yokluk vardır diyoruz, öyle mi?
Evet.
O zaman varlıkta yoktur diyebiliriz.
Aynı haklılıklar.
Diyemeyiz.
Diyebilir
miyiz? Varlık vardır deriz.
Onu Parmenides diyor.
Tamam.
Ama biz aynı zamanda yokluk da vardır diyoruz. Parmenides yokluk
yok
diyor.
Evet.
Yalnızca varlık vardır diyor.
Kelime oyunu olmasın?
Varlık yoktur demek varmış. Kelime oyunu. Sözcük oyunu gibi görünüyor. Yani varlık vardır. Bu gayet güzel. Mantıklı. Varlık yoktur dediğimiz zaman ki sözcük oyunu başlıyor gibi görünüyor. Varlık yoktur diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Asla diyemeyiz. Yani varlık vardır.
Yokluk yoktur.
Yokluk yoktur diyebiliriz ama yokluk vardır da diyebiliriz. Diyemez miyiz? Yani burada mantık oyunu mu var? Ya da sözcük oyunu.
O zaman yokluk yoktur yani, da diyemeyiz.
Niye?
Varlık yoktur demekle diyememekle aynı şekilde.
Aynı şey.
En güzel esaslı üçüncü kutuda. Varlık hem vardır hem yoktur dememiz en güzeli.
Evet. Yokluk için iki karşıt şeyi söyleyemiyor muyuz? Yani yokluk yokluktur ya da yoktur diyebiliriz ama aynı zamanda da ondan söz ettiğimiz için vardır.
Peki
yani.
Bu yargı mı söylediğiniz?
Hepsi yargı.
Yargı.
O da şey. Yani dedik ya dışsal dokusu. Yani
varlık yokluktur gibi söylersek farklı bir şey. Varlık yokluktur. Ya bu söylenebilir.
Bu yargı olarak, yani şeyden sonra bu bir takım açıklamalar ya da öncüler olduktan sonra söylenebilir.
Evet.
Varlık ve yokluk birdir.
Yani. Ama varlık yoktur diyemeyiz.
Diyemeyiz. Çelişkili olur. Varlık yani mantıkla hiçbir zaman
yoktur dersin ama var ve yok diyebilirsin. Varlık ve yokluktur dersin. Var olma.
Bunun singularite ile alakası var aslında.
Şöyle.
Yani büyük patlamada, yani şeyi başlangıcı büyük patlama olarak alınsak, alınsak inanılmaz küçüklükte, inanılmaz sıcaklıkta ve inanılmaz yoğunlukta olan bir şey. Patlayan. Yani
bütün evren orada işte. Ne kadar yoğunsan düşün.
Tamam.
En yoğun.
Tamam. En yoğun ve en dolaysız değil. Hepsi konsantre olarak bir yerde olduğu için. O patladığı zaman hepsi açılıyor. Yokluğun içinden varlığın çıkması gibi bir şey.
Ama
öyle her şeyin çıkması.
Bak, varlıkta hiçbir belirlenim yok.
Onda da hiçbir belirlenim yok.
Enerji var.
Sigülerde de hiçbir belirlenim
yok. Enerji var diyorsun. Isı var diyorsun. Yoğunluk var diyorsun.
En inanılmaz yani diye de bir
yani
şey gösteriyor.
Yani sıcaklığın en yüksek değeri, yoğunluğun en yüksek değeri, küçüklüğün en yüksek değeri. Bunlar da mantıksal.
Güzel ama bunlar belirlenim.
Mantıksal. Zaten singülariteye şey yok. Anlatım yok. Onun bir şeyi yok. Fizik de açıklamıyor.
Peki.
Kızıyor zaten. Fizikçiye sorduğun zaman kızıyor. Böyle bir şey oluyor.
O anlamadığı için kızıyor.
Evet. Evet.
Kimse anlamıyor.
Yani
ya tabii kimse anlamıyor. Bu anlaşılacak bir şey değil ki.
Anlaşılması gerekir. Yani fiziğin anlaşılması gerekir.
Koca evrenin bir noktanın içine sığdırıyor.
Anlaşılmaması saçma olduğu anlamına gelmeli. Yani çünkü insanın aklı var ya da anlayışı var ve anlamak zorunda, anlayabilir de. Şimdi zaten o noktadan yoğunluk varsa, sıcaklık varsa, enerji varsa, küçüklük varsa enerji, sıcaklık enerji demek zaten. Yani dedi ki bazı kavramlar daha varlıktan sonraki bu kavramlar yüksek kavramlar. Yani enerji o kadar yüksek bir kavram ki onu yalın saymak olanaksız. Enerji analiz edilebilir. Çıkarsanabilir.
Yani başlangıç gibi düşünemeyeceğim.
O yüzden varlıkla benzetmek doğru olmayacak ona.
Enerji olduğunu zannetmiyorum. Çünkü enerji olsa o küçük hacme gelmez.
Isı?
Ya o küçük hacimde bulunmaz.
Isı gelir mi?
Isı da gelmez. Evet. Bir şey gelmez.
Ama sonsuz ısı.
Tamam. Kapsıyor. O zaman Big Bang'le başlayacaksınız.
Yani hacim bile belirlenir. Orada singüler olan şey evrenin tabii. Kendisi mi?
Kendisi.
Yoksa hacim dersen bir evren içinde tasarlıyorum
evet.
Onu.
Dışı, yani hacim o, dersen uzay...
Yani bunu anlamda
yok, zaman yok
orada. Ya tüm bu konuşma
zaman da o. Evet, zaman başlıyor. Içinde. Zaman oradan başlıyor. Yani 10 üzeri eksi 17. 10 üzeri eksi 17 de zaman başlıyor.
Fark etmez.
Patlamadan 10 üzeri eksi 17
sonsuz büyük bir süre. 10 evet. Üzeri eksi 17 saniye zamansızlık karşısında zamansızlık, gerçek zamansızlık karşısında büyük sonsuz bir zaman. O 10 üzeri eksi 17 saniye sonsuza dek bölünebilir.
Bilim şeyi kabul ediyor.
Dolayısıyla son şey değil. Infinitesimal değil o.
Ama açıklayamıyor. Bilim büyük patlamayı kabul ediyor.
Hayır, herkes kabul etmiyor. Ayrıca da çok fazla insan onun şey olduğunu, geçersiz olduğunu da söylüyorlar. Yani o bir model. Model tabii bir hipotez. Yani görelim kuramının Einstein'ın şeyinden çıkan.
Aynen.
Yani evrenin
atom modeli gibi bir şey.
Evet. Yani hipotezler şimdi bizi varlık ilgilendiriyor. Tamam. Yani singülarite noktası bir tane bile belirlenip kapsıyorsa varlıkla aynı olamaz.
O belirli varlık artık.
Ama daha zayn olur.
Ama
zayn
işte,
olamaz.
Patlama sebebi o. Bizim varlığı da patlatmamız lazım.
Hı. Şimdi varlığın patlaması...
Pardon. Bir şey söyleyecektim.
Söyle. Carlson'la ilgili.
Bu David Carlson, bu profesörü, şey hakkında da bu, Hegel'in Loji hakkında da kitabı var. Bunu internetten buldum. Bu uzunca bir makale yazmış. Makalesinde bazı kavramları da şematik olarak göstermiş. Aslında o şema bana biraz garip gelmişti ama...
Siz istersen, yani onu göstermek istiyorsan...
Şimdi de bir bakıma bir miktar mantıklı geliyor. Şimdi bir çember çizmiş. Aslında bu çember anlamsız. Çünkü sadece
hani,
somutlaştırabilmemiz adına çember ama aslında bu
ama
çember
şema yani, değildir.
Bu varlık. Çember daha bu da yoktu. Aslında çember yok. Bunlar bir araya gelip örtüştükleri zaman yani varlıkla yokluk örtüştükleri zaman burada
oluşur.
Yani bu çemberliği düşünmediğimiz zaman varlık var, yokluk da var. Ama ikisi tek başına bir şey anlama gelmiyor. İkisi birbiriyle örtüştüğü zaman oluşum başlıyor.
Ama ya şimdi bunun bilimsel olduğunu söyleyebiliyor muyuz? Gerçek bilimsel bir açıklama mı?
Bilimselden neyi anlayacaksın?
Ya da başka hiçbir şey kalmadığı için bu şekilde olmak zorunda.
Evet. Yani şimdi şurada varlığı ve yokluğu alıyor ya, yani varlığı bir, yokluğu bir kesişim noktalarında oluşum olarak alıyor. Yani varlık tek başına var olsaydı bir şey anlamı
şema,
farklı. Yokluk da yok.
Evet. Şema %100.
Ama bir araya örtüşüp üste geldiği zaman oluşuyor.
Şema %100 şey değil. Hegel'in mantıksal anlatımının resmi değil. Yaklaşık olarak semantik bir şey. Yardım. Yani gerek yok aslında ama kullanabiliriz. Bir sakıncası da. Söyle bilimsel.
Şu.
Bilgi demek tanıtlanmış kavramsal, dizgesel belirlenim.
Değişmeyen, sabit, doğru bir şey.
Evet ama tanıtlanma ve dizgesellik, yöntemlilik onları kapsamak zorunda.
Tabii ki.
Yani bu yöntemin, şimdi Hegel'in dizgesinin bir bileşeni olarak bu iki kavram, varlık yokluk ya da geri kalan tüm kavramlarla birlikte bunların hepsi şey, bilgi denen şeyin son şeyi, düzlemi ya da son düzeyi. Yani
buna karşı bir tezimiz varsa bu yanlıştır. Böyle anlıyorum. Yani şu açıklamaya Hegel'in anlattığı.
Bilgi nedir? Şimdi varlık ve yokluk birdir dediğim zaman bu bilgi mi?
Bilgi mi?
Ya da feştir meya dediğim zaman bilgi mi?
Bilgi.
İkisi kuvvet kütle ve şeyin birliğidir diyoruz. İmenin birliğidir. Yani o birliği çarpımla anlatıyoruz. O da bir kavramsal bağıntı. Ve Hegel'in istediği yöntemsel doğrulamayla görgül doğrulama arasındaki muazzam farkı burada görebiliriz. F eşittir M da ya da kuvvet, kütle ve ivme ilişkisinde mantıksal destek ya da mantıksal aklama, ki tanıtlama dediğim şey bu, onun o bağıntının gerçekliği için yeterli.
Hiçbir görgül şeye gerek yok.
Hayır, bir başka bir şey çıkıp F eşittir M'yi çürütürse
neyle çürütecek?
Başka bir formülü koyarsa kuvvetin yerine, ki koyamıyor. Demek ki oldu.
Koyarsa neyle koyabilir?
Hayır, koyamıyor işte. Çünkü F eşittir M'ye doğru.
Şimdi Aristoteles F eşittir şey diyordu, MV diyordu. Yani ivme yerine hızdan söz ediyordu. Ve bir başka fizikçi geldi.
İvme.
Evet, yani Kepler'in yasalarından sonra ya da onun formüllerinden sonra şey çıktı. F eşittir M'ye oldu. Açığa çıktı. Orada oradaki şey, Aristoteles ölçümler yaparak F eşittir MV'yi bulmadı. O mantık yürüttü. Yani bir cisim devimde ise onun devimde durması için ona sürekli kuvvet uygulamak gerekir dedi. Halbuki bir cisme, devimdeki cisme kuvvet uygularsan o hız kazanır.
Peki şurada
yanlış düşündü. Yani
denemez mi mesela? Şimdi siz iki daire çizdiniz, kesiştirdiniz. Ben de diyorum ki varlık geldi, o daire tamamen kapladı. Yokluğu tamamen kapladı. Tüm yokluğu taradı. Benimki yanlış mı oldu?
Tabii, o da doğru.
Aslında doğrusu o. Yani dedi ki bu şey yaklaşık bir tasarım. Yani düşüncenin tam anlatımı değil oradaki imge tasarımlar. Bunlar tasarım. Varlık daire değil.
Tabii daire o, olarak.
Sınırlı bir daire ise hiç.
Tabii ki sınır diye bir şey yok.
Yani varlık sonsuz bir daire. Hiçbir sınır olmayan bir daire ya da küre ya da yani Parmenides varlığı küre olarak düşünüyor ama nedense sonlu bir küre, sonlu küre olarak düşünüyor. Orada yani şeyleri görüyoruz, onların düşüncelerinde takılma noktalarını görüyoruz. Niye takıldıklarını anlamak o kadar kolay değil. Çünkü bunlar şeyler, çok güçlü düşünen insanlar ve onun bir nedeni var. Yani o keyfi olarak küre şeklini vermiyor bu arada.
Kendisiyle konuşmak lazım, o da yapabiliriz.
Şimdi bunlar tasarımlar ve bilimsel mi değil mi konusu. Bilimselliğin kriteri nedir diye sorduğumuz zaman pozitivist bakış açısı diyor ki deneyim. Gözlem. Yani ben bir deneyim sonucunda F eşittir M A küp diye bir şey bulursam diyor şey çürür. F eşittir M A çürür diyor. Ama Us diyor ki F eşittir M A o bağıntının saltık biçimi ve başka türlü olamaz. Eğer biz bunu mantıksal olarak tanıtlarsak, kavramsal olarak tanıtlarsak o zaman diyeceğiz ki bu şey çürütülemez. Öküdes'in tanıtlamaları aksiyomatik tanıtlamalar ama yanlış demek değil bu onlar açısından. Yani yanlış olduklarını anlatmıyor. Tanıtlama gerçekten tanıtlama ise çürütülememesi gerekir. Şimdi tanıtlama çürütülebilirdir dersek o zaman onu tanıtlama demekten vazgeçmeniz gerekir. Bilgi çürütülebilirdir, yanlışlanabilirdir dersek
bilgi olmaz.
Sanırım bilgi olmaz. Yanlışlamak olanaklı, yapılan bir şey, olan bir şey. Ama o şey demek değil, yani bilginin çürütülmesi demek değil. Bir doğa yasasının değişmesi demek, o doğa yasası konusunda insan bilgisinin, insan bilincinin düzeltilmesi anlamına geliyor. Yani o bir yanlışlama falan.
Yasanın kendinde olan bir şey.
İnsan bilgisinin düzeltilmesi gerekiyor diyor, doğru.
Evet, çünkü yasa, eğer gerçekten yasaysa, bir yasa kavramı varsa, evrensel ve zorunlu olması gerekiyor.
Açıklamadan önce geldiğimiz bir yer vardı.
Neyse.
Siz söylemeden önce bir yer değil. Singularity'den bahsediyorum. Bir şeyden bahsediyorum.
Varlık, evet, ondan nasıl, hangi bağlamda?
Bir yerde kaldım, hatırlamıyorum.
Olur, o zaman hatırlarsın, devam edemeyiz.
Cengiz söyledi galiba, hani neneye gerek olmayan bir şeyden mi bahsettiniz?
Evet.
Ne o?
Yani o formülün şey yapılması için, yani bahsettiği bağıntının ispatı için hiçbir şey deneye gerek yok. Bu için aklandığı sürece orada aslında, yani şey için de öyle, yani varlık ve yoklukla aziz bağıntısını kurduğu için, yani varlık, yokluk, oluş, buna bu usumuz için aklanıyorsa yani onun bir deneyde ayrıca ispatlanması filan tanıtılması, evet, gerekmiyor.
Ama fiziğin tarafından onaylamamız bile aslında bir deney. Yani
ya, tabii, olanın, mantıksal bir deney.
Hani olanın
peki görgül deney
uygulaması gibi.
Şey, hani görgül Kepler'in yaptığı şey, Kepler yasaları. Onlar ara verelim mi?
Verelim yani.
Verelim, bir ara verelim.
Evet. Kütle kavramını ya da biz demin o Efes'te ona çıkıyorsak, bilgi, ivmeyi